Sayfa 559. Rant raporu ve sonrası. Petrol çıkarları çevresinde örülen pis ağın ilmiklerini çekiştiren Uğur Mumcu, 1984'te yayımlanan kitabıyla yetinebilir ve bu konuları bir daha karıştırmayabilirdi. 10 yıl sonra hem de Orta Doğu'da Kürt Federe Devleti senaryolarının da uygulamaya konulduğu devletlerin, ulusal çıkarlarını koruma politikalarını tehdit olarak değerlendirip, devlet yetkisinin zayıflatılma operasyonunun başlatıldığı bir anda, geçmişe dönüp iz sürmek ancak Uğur Mumcu'ya has bir tutum olabilirdi. Ne para ne pul, ne de şan ve şöhret onun umurunda olamazdı. Uğur Mumcu 1992 yılında günümüzde Avrasya projeleri olarak adlandırılan Orta Asya ve Kafkasya'da egemenlik tezgahlarını da kurcalamaktan geri kalmamıştır. Henze'nin eş güdümünde yapılan Türk Cumhuriyeti gezilerini, Kafkasya'yı karıştırma senaryolarını, Özal tarafından açılan Türk-Kürt Federasyonu tartışmalarının dibini araştırıp yazmayı iş edinmiştir. Dipnot: Uğur Mumcu Henze'nin işi, Cumhuriyet, 17 Mayıs 1992. Uğur Mumcu'nun edindiği her iş büyük bir komployu açığa çıkarmaktadır. Ancak bu komploların en büyüğünü 1992 sonunda ve 1993 başında öldürülmesinden kısa süre önce açığa çıkarmaya başlamış olduğu anlaşılıyor. Türkiye üzerine geliştirilen, adı ne olursa olsun merkezi egemenlik gücü zayıflatılmış bir devletin altında, her telden çalınan çok etnikli mozaik içinde mozaik bir ülke oluşturmaya yönelik operasyonun en önemli girişimine engel olmaya çabalamıştır. Mozaik'in en önemli parçası Orta Doğu ve Türkiye'nin güneydoğusunda kurulacak olan güdülebilir bir Kürt devletidir. Diğer parçalar ise Kafkas etnik kökenlilerce oluşturulmaya başlanacaktır. Son yıllarda ayyuka çıkarılan, dahası politik amaç olarak hedefe alınan kimlik tartışmalarının, terörün tırmandırılmasının, din, mezhep, tarikat tartışmalarının yoğunlaştırılmasının, gelecekte sorun yaratacak büyük oyunun başlangıcı, Amerika'da CIA denetimindeki Amerikan Hava Kuvvetleri şirketlerinden USIP'in alt şirketi RAND Corporation tarafından hazırlattırılan ve 1990'da yayımlanan rapora bağlanmaktadır. Uğur Mumcu'nun yazdıklarından bu rapordan bilgisi olmadığı anlaşılıyor. Bilgisi olsaydı PKK hareketinin arkasını araştırırken konuyu daha geniş bir kapsamda ele alabilirdi. Bu onun karşılaştığı sonu değiştirmezdi belki ama hiç olmazsa araştırmasını belli bir aşamaya da yükseltebilirdi. Çünkü işin bir irtica ya da Kürt-İslam ayaklanmasını açtığını, Türkiye üzerine oynanan proje demokrasi oyununun sonuçlarının Orta Doğu ve Asya'ya bağlandığını bilerek bakabilirdi o dosyalara. Rant raporunda önerilen adımları bir kez daha gözden geçirirsek, 1992 yılında olan biteni ve bu rapordan söz etmese de Uğur Mumcu'nun bu gelişmeleri hiç olmazsa dinsel oyun temelinde durdurmak üzere giriştiği son araştırmayı kavrayabiliriz. 1990 yılında yayımlanan Rand Corporation raporu, Türkiye'deki İslami hareketin, partilerin, örgütlerin devletle ilişkileri konusunda önemli saptamalar içermektedir. Türkiye dinsel ortamını tarihsel gelişim değerlendirmesiyle ele alan bu raporda öncelikle dinsel hareketlerin ve toplulukların kimliğiyle Kürt hareketinin ideolojisi ortaya konulmaktadır. Raporda ABD politikacılarına, karar vericilere yol gösterilmektedir. Amerikan türü raporlardaki dolaylı anlatım bir yana bırakılırsa raporun ülkemizle ilgili saptamaları ve yol göstericiliğini bu rapordan bir kez daha özetleyelim. Militan Kürt gruplar Marksizm'den İslam'a yönelirlerse, Kürtleri devlete karşı harekete geçirirler ve İslamcı hareket Türkiye'de daha etkin olabilir. Türkiye ve İran Kürt sorununda işbirliği yapıyorlar. Türkiye ile İran'ın arası açılırsa, İran Türkiye Kürtlerini desteklemeye başlar. Ancak Kürtlerin aşiret rekabetleri birliği önlüyor. Alevi-Sünni çatışmasının Türkiye'nin iç düzenini nasıl bozduğunun örneğini görmek için 1970'lerdeki çatışmalara bakmak gerekir. Dipnot: ABD'nin Din Hürriyeti Türkiye raporu 1999'da Alevilere de sahip çıkılmış ve Amerika'da bir vakıf kurulmuştur. Din, iman, tarikat, türban, imam hatip Amerika'dan sorulur. Gazete Müdafaa-i Hukuk, 21 Temmuz 2000. 1980 öncesinde Maraş ve Çorum'da çıkartılan çatışmalar ve katliamlardan önce bu kentlerimizde bir Amerikalı siyasi memurun dolaşıp görüşmeler yaptığı anımsanırsa önerinin ciddiyeti daha iyi anlaşılır. Elbette sonrasındaki GOP ve Sivas olayları da. ABD Türkiye'de laik rejimi desteklerse İslamcıları karşısına alır. Bu nedenle ABD hassas bir politika izlemeli. ABD Türkiye'deki İslami hareketi daha yakından tanımalı. Onların ideolojileri hakkında daha çok bilgilenmeli ve diplomatlarını eğitmeli. Görülüyor ki Uğur Mumcu'nun son araştırmaları raporda belirtilen Kürt devleti projesine uygun olarak Kürt milliyetçiliği ile İslami hareketin cephe birliğine evrilmesine ve mozaiğin en büyük parçasının oluşumuna engel olmak için çabaladığını göstermektedir. İlginç olan Uğur Mumcu'nun rant raporunu bilmeden salt yurtseverlik duyarlılığı ve araştırmacılığıyla bu işlere yönelmesidir. Uğur Mumcu öldürüldükten kısa bir süre sonra zamanın Cumhurbaşkanı Özal, federasyon tartışılmalıdır demiş ve Mayıs 1993'te İstanbul'da Kürt hareketini temsil edenler, Kürt Nurcuları, Dinci Parti danışmanları bir konferansla buluşmuşlardır. Bu toplantıda PKK'ya bağlı Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi, ERNK'nın alt örgütü Kürdistan İslam Hareketi, KİH'nin başkanı, Kürt İslam Hareketi temsilcileri bir araya gelmiştir. Aynı toplantıda KİH Başkanı Kürt Hareketi'nin birleştiğini ilan etmiş, eyalet sisteminin yararları anlatılmıştır. Orduya sızma yasasına tek kişilik engel. Uğur Mumcu'nun bir başka girişimi çok daha önemlidir. Onun ölümünden sonraki gelişmelerden de anlaşılacağı üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin Lozan Anlaşması'yla tanınan egemenlik haklarının ve kuruluş ilkelerinin değiştirilmesine yönelik girişimlerin önündeki en büyük engel olarak ordunun görüldüğünün kabulüyle kışkırtmalar ve yıpratmalar yoğunlaştırılmıştır. Ordunun içine dinsel örgüt elemanlarını örtülü olarak sızdırma girişimleri de açığa çıkarılmıştır. Ordu ABD'nin resmi belgelerinde bile hedef olarak gösterilmiştir. ABD Dışişleri'nin Din Hürriyeti 1999 Türkiye raporunda yarı sivil yarı askeri Milli Güvenlik Kurulu'nun 1997 kararlarıyla tarikatların kesinlikle yasaklandığı ancak önde gelen siyaset ve toplum liderlerinin tarikatlara bağlı kaldıkları belirtiliyordu. 1997 kararlarıyla laik eğitimin zorunlu hale getirildiği, oysa laik eğitime karşı bir seçenek olan İmam Hatip okullarının muhafazakar ve İslamcı Türkler arasında yüksek kabul görmekte olduğu açıkça ileri sürülüyordu. Türkiye'nin düzenine yönelik yanlış bilgilendirmeye dayalı resmi Amerikan belgesinde 1997 kararlarından kasıt 28 Şubat 1997 MGK kararlarıdır. Ordunun hürriyetlere karşı engel oluşturduğunu dolaylı bir dille kayda geçiren resmi Amerikan belgesinde MGK kararları yanında silahlı kuvvetler İslami radikal etkinliklerini soruşturduğu bireyleri düzenli olarak içinden atıyor demektedir. Raporda ordunun insan haklarına ve din hürriyetine karşı takındığı kötü tutumun en önemli kanıtı olarak açıkça MGK kararları yanında silahlı kuvvetler İslami radikal etkinliklerini soruşturduğu bireyleri düzenli olarak içinden atıyor denilmektedir. Rapora göre bir yanda halkın büyük çoğunluğu, öte yanda ise ordunun yandaşları vardır. ABD Dışişleri'nce hazırlatılan rapora göre bu yandaşlar devletin tehdit altında olduğunu ileri süren bürokratlar adli görevlerdir. Dipnot, Mustafa Yıldırım, Amerikan İddianamesi, Müdafaa-i Hukuk, 30 Nisan 2000 ve 1999, Country Reports on Human Rights, Practices Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, Labor, U.S. Department of State, February 25, 2000. Ne yazık ki bu tür raporlara karşı ne hükümetlerden ne de öteki kurumlardan ve kendilerine Atatürkçe adını yakıştıran örgütlerden bir tepki gelmemiştir. Şimdi Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü günlerin hemen öncesine dönelim. Ordunun eleman sızdırılmasıyla zayıflatılamayacağı ortaya çıkınca en kestirme yol seçilmiştir. Üstelik bu yol denenmiş güvenilir bir yoldur. Zaten yıllardır sürdürülen ince bir oyunla devletin kurumları, Cumhuriyet Devleti'nin ilkelerine yabancılaştırılmış olarak yetiştirilen İmam Hatip mezunlarına açılmış ve meyveleri toplanmaya başlanmıştı. Aynı yöntem orduya yönelik olarak da uygulanabilirdi. 1992 yılında İmam Hatip mezunlarının harp okullarına girmelerini sağlamak üzere mecliste bir toplu uzlaşma sağlanmış ve yasa değişikliği tasarısı komisyonlardan geçirilmiştir. Türkiye sivil demokrasi düşlerine dalmışken Uğur Mumcu yakından izlediği bu uzlaşmanın boyutlarını şu sözlerle belirtiyordu. 1983 yılında Milli Eğitim Temel Yasasını değiştirdiler. Bugün harp okulu yasasını. İmam Hatiplerin harp okullarına girmelerini isteyen Atatürk'ün partisi CHP'nin genel sekreteri başta olmak üzere bu uğurda çaba gösterenler doğrusu büyük başarı elde ettiler. Dipnot Uğur Mumcu, İmam Subay, Cumhuriyet 22 Ocak 1993. Bu yasanın meclisten geçmesine engel olacak bir siyasal parti de bulunmamaktaydı. Kamuoyu da her konuyu kendine sunulan saf demokrasi adına oluşturulmuştu. İşte bu yasa değişikliğiyle operasyoncular büyük bir adım atacaklardı. Sonraki gelişmelerden de anlaşılacağı gibi büyük masraflara ve büyük çatıştırma, sürtüştürme, demokrasi, insan hakları, din hürriyeti propagandası örgütleme etkinliklerine gerek kalmadan amaçlarına ulaşacaklardı. O günlerde bu gelişmenin önündeki tek engel vardı. O da Uğur Mumcu'ydu. Öldürülmesinden iki gün önce yayımlanan yazısının konusunu da bu yasa değişikliği tasarısının meclis komisyonundan geçirilmesi oluşturmuştur. Yazısından da anlaşılacağı gibi Uğur Mumcu demokrasi insan hakları kılıfına sokulmuş operasyonu izlemektedir. Yasa değişikliği girişiminin salt laikliğe saldırı girişimi olmadığını, oynanan büyük oyunun İslamcı hareketleri aşan yanını görmüş olmalı. onun öldürülmesinden sonra oluşan kitlesel tepki üzerine yasa rafa kaldırılmıştır. Orduya sızma işi de yeniden tarikatların örtülü girişimlerine ve halkın orduya karşı kışkırtılması eylemlerine bırakılmıştır. Bir tabancanın bile izini sürerek büyük oyunu açığa çıkarmaya çabalamış olan Uğur Mumcu'yu öldüren plastik patlayıcının izinin sürülememesi onun haklılığını göstermektedir. Çünkü komplocuların ideolojisi yoktur. Onların hedefi egemenliklerini pekiştirmek, kurdukları para soğurma düzeneğini işletmektir. Bir tabancanın kabzasını tutan eli yönlendiren birbirleriyle çatışır görünmesi, olaylardan bilgi sahibi olmayan ön yargılıları nasıl yanıltıyorsa, plastiğin arkasındakileri de bölgesel egemenlik kurgularından, büyük komploları örgütleyen odaklardan bağımsız, marjinal terör örgütleri olarak görmek o denli yanıltıcı olur. Daha da önemlisi, böyle bir tutum gerçek suçluları ve büyük komploları gizlemeye yaradığından, vereceği zarar başka aydınların canlarının alınmasının da ötesinde bölgesel felaketlere de yol açabilir. Böyle bir komployu çözecek güç ise çok büyük olmalıdır. Olayı soruşturan savcının da belirttiği üzere, bu suikastin arkasındaki suçluları ancak kararlı bir devlet bulabilir. Böyle bir suçun tüm öğelerini ortaya çıkarmak, salt hukuk devleti olunduğunu göstermenin yanında, devletin kendi varlığını ve egemenliğini sürdürmesinin de gereğidir. Bu görev bilinciyle hareket edecek bir devlet yönetimi de hem çekincesiz hem de suç ağına şu ya da bu taraftan bulaşmış olan kişilerin etkisinden uzak olabilmelidir. Bu konuda bir başka umut ise komplonun düzenleyicilerinden birinin insanlık adına pişmanlık duyarak itiraflarda bulunmasıdır. O olmazsa dünyayı denetleyen ve yönlendiren Batı devletlerinin kendileri dışındaki ülkelere dayattıkları gibi şeffaf devlet olmaya karar verip gizledikleri bilgileri ve belgeleri açıklamalarıdır. Yoksa egemen büyük devletlerin komplolarına bilerek ya da bilmeyerek yardımcı olanların iyi niyetli çabaları her zaman yanlış yönlendirilmeye açık ve hedeften saptırıcı olacaktır. Belirtmek gerekir ki suçluyu bulmayı namus borcu sayan bilim adamı siyasetçiler sözlerini tutmaları, onların duyarlı ve insan sevgisine sahip olmalarını gerektirir. Bu duyarlılıktan yoksun olununca ne bağımsızlık olur ne de Uğur Mumcu gibi onurlu yurtseverler yaşayabilirler. Son söz yerine muhtıra. 1919 Haziran'ında Anadolu'nun doğusunda bir Ermeni devleti kurulmasını sağlayamayan ABD, Gümrü Anlaşması'yla Türkiye'nin doğu sınırlarının da güvence altına alınması ve Sakarya boyunca Yunan saldırısının da püskürtülmesi üzerine, İstiklal Savaşı'nın Ankara'daki milli yönetimin lehinde sonuçlanacağını hesap etmiş olmalı ki, İngilizlerin silahlı istila planlarına karşılık kaleyi içeriden fethetmek için sinsice isteklerde bulunmaya başlamıştı. ABD elbette bu manda işinin peşini bırakmayacaktı. Nitekim savaş ortamında yurdumuzun düştüğü zayıflıktan yararlanmak için Anadolu'da öksüzler yurdu ve örnek çiftlikler kurarak yerleşmek istemiş ve bu isteği Ankara'ya iletmişti. Meclis Başkanı Mustafa Kemal hemen İçişleri Bakanlığı'na bir muhtıra yollayarak uyarıda bulunmuştu. Bu muhtırayı okuyalım. Ankara, 3 Ocak 1922, İçişleri Bakanlığı'na. 29.12.1921 gün ve 10.319 Taksim 2423 sayılı yazınız yanıtıdır. Anadolu'da öksüzler yurdu ve örnek çiftlikler ve benzeri hayır kurumları açma ve kurma konusunda Amerika Yakın Doğu görevlileri adına yapılan başvuruya karşı vereceğimiz yanıtın konusu ve ilkeleri ilişik muhtırada genişçe açıklanmıştır efendim. Muhtıra: Ankara Büyük Millet Meclisi Hükümeti ülkenin bayındırlaşmasına, öksüzlerin rahatlamasına, genel sağlık ve ekonomimizin düzeltilmesine yönelik girişim ve çalışmaları teşekkürle kabul eder. Ancak bu konuda gerek uzak gerek pek yakın geçmişte bize oldukça ağır patlayan deneyimlere dayanarak bir takım kaygılarımızı açıklama gereği vardır. Şimdiye değin ülkemizde ekonomik amaçlarla politik ve bilimsel çalışmalar yapan kurumlar ve yabancılar özellikle aşağıdaki amaçları izlemişlerdir. 1. Ülkemizdeki çalışmalarından korkunç bir kazanç sağlamak bizim için en zararlı olanı bunlardır. 2. Bir bölgede elde edecekleri ekonomik yetkiye, imtiyaza dayanarak o bölgenin sahibi olmaya çalışmak. Bu gibilerin ülkemizde bir daha çalışmalarına kesinlikle izin verilmemesi kararlaştırılmıştır. Böyle yapmakla yalnız kendimize değil, bütün insanlığa olabildiğince büyük hizmet ettiğimize inanıyoruz. Dolayısıyla genel savaşı, yani Birinci Dünya Savaşı'nı çıkaranlar, bu gibi amaçları izleyen paralı gruplar ve onlara alet olan politikacılardır. 3. Ekonomik amaçla bilim ve insanlık yararı görüntüsüyle yurdumuza gelip, ileride istila, işgal hazırlamak için etnik toplulukları gerek hükümete, gerek birbirlerine karşı kışkırtmak. Bu gibiler hem genel savaşın hem ülkemizdeki korkunç cinayetlerin düzenleyicileridir. 4. Yurdumuzda yalnız bilim ve insanlık amaçlarıyla çalışmakla birlikte ruhlarında bulunan Hristiyanlık duygusu nedeniyle hemen Hristiyanlık azınlıklarla ilişki kurmak ve ister kasıtlı ister kasıtsız olarak aralarında azınlıkların da yaşamakta olduğu Müslüman topluluklardan ayrılma isteğini propaganda etmek. Bu gibilerin gerek Müslümanlara gerek iyiliğine çalıştıklarını ileri sürdükleri Hristiyan azınlıklara, aralarında yaşamakta oldukları İslam çoğunluğuna karşı baskı yapılmasını aşılamakla nedenli insanlık dışı bir biçimde çalıştıkları ve bu yüzden meydana gelen cinayetlerden sorumlu oldukları ortadadır. Hükümetlerimiz bu gibilerin de özgürce çalışmalarına izin verdiğinde Müslüman ve Müslüman olmayan bütün uyruklarına karşı pek ağır bir sorumluluk yükü altına girmiş bulunacaktır. Buna izin vermek, çocukları yaşayacakları çevreye düşman ya da hiç olmazsa yabancı olarak yetiştirmek ve çocukları yaşayacakları çevre ile çatışmak zorunda bırakmaktır. Bu ise gerek o çocukların gerek içerisinde yaşayacakları halkın yıkımını hazırlamaktır. Bunu yasaklamak hükümetin görevidir. Bundan dolayıdır ki Amerikalılarca örnek çiftlik ve benzeri kurumlar kurup buralarda kendi uyruğumuzdan olan binlerce çocuğun Türk hükümetine ve ulusuna karşı sevgisiz ve uyumsuz duygularla yetişmelerine izin veremeyiz. Dipnot: Mustafa Kemal'in el yazısı ile muhtıra Belge No. 1125 ADP Cilt 1 sayfa 384, Mustafa Onar Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yazışmaları 2, TC Kültür Bakanlığı Atatürk dizisi Ankara 1995. Günümüz diline çeviride anlam karışıklığı görülen bazı tümceler asıl anlamları kesinlikle değiştirilmeden tarafımızca düzeltilmiştir. Muhtıra sözcüğü yazının özgün el yazması notunu taşıyan belgesinin transkripsiyonunda bulunmaktadır. Mustafa Yıldırım. Dipnot: Bu muhtıra İstanbul'da Azınlık Hukuku Hakları Konferansı düzenlenmesine karşı yazılan makalede yer almıştır. Mustafa Yıldırım. Bir İhtar ve Bir Lanet. Müdafaa-i Hukuk Temmuz 2001. Mustafa Kemal muhtırasını diplomatik bir dille sürdürür ve Amerikalıların kurmak istedikleri örnek çiftliklerin yönetiminin ve çalışan çocukların eğitiminin Türk hükümetinin atayacağı görevlerce yürütülmesi, bu gibi yerlerde çalışacak öksüzler arasında soy, mezhep ayrımı yapılamayacağı gibi koşulları belirterek diplomatik bir tavırla reddeder. Onun duyarlılıkla ve devlet adamı sorumluluğuyla ayrımcılığa ve karıştırıcılığa gösterdiği bu tepkisinde söz ettiği acı deneyler arasında Osmanlı yönetiminin vurdum duymazlıkla izin verdiği Anadolu illerindeki Amerikan konsolosluklarının Hristiyan azınlıkları, özellikle Ermenilere eğiten misyoner okulları kurmaları, azınlıklara birer ABD pasaportu vererek onları Amerikanlaştırmaları ve misyoner okullarını, manastırları silah deposu haline getirmeleri, sonunda terör eylemleri, arkadan vurmalar gibi somut olaylar bulunmaktadır. Osmanlı'nın son döneminde yabancıların işlettiği okul sayısı 98'dir. Bu işi yalnızca savaş öncesi durumun bir özelliği olarak göstermekle yanıltmanın bir parçasıdır. Mustafa Kemal'in Amerikan okullarının etkisini değerlendirmemesi düşünülemezdi. Amerikalıların Talas Koleji'nde 1880 yılı ders programında Ermenice ve Rumca gramer, Osmanlıca İncil, Hristiyanlara göre tarih derslerinin yanı sıra Amerikalıların 3 ayrı yerdeki matbaada Ermenice, Rumca, Bulgarca, İtalyanca, Ladyon, İspanyol Yahudi dili dillerinde 725 kitap yayınladıkları bilinmektedir. Dipnot: Turgay Tüfekçioğlu, Türkiye ve Şeytan Üçgeni sayfa 125-127. Mustafa Kemal kültürel işgalin sonuçlarını iyi değerlendirmektedir. Sözde öksüzler yurdu kurma gibi insancıl girişimin altındaki azınlık örgütleme planının yattığını elbette biliyordu. Dipnot: Yardım örtüsüyle Hristiyan misyonerlik etki alanı yaratılması girişimleri o zamandan engellenmişti. Ama günümüz Türkiye'sinde sivil toplum örgütü adı altında çocukları barındıran kamplar açıldığı görülmektedir. Turgay Tüfekçioğlu adı geçen kitap sayfa 52-54. 1922 yılı başında ülke işgal altındayken ve en zor koşullarda yaşanırken yazılmış olan bu muhtıradaki değerlendirmeye komplo teorisi diyebilecek bir kişi olabilir mi? Buna komplo uydurması diyenler Reagan'ın 1982'de koyduğu adla demokrasi projesinin Yugoslavya'da, Çekoslovakya'da, Balkanlar'da, Asya'da, Afrika'da, Orta ve Güney Amerika'da, Irak'ta, Venezuela'da yol açtığı sonuçları unutsa da, görmezden gelse de, Türkiye'de etnik dinsel kışkırtmaları Lozan'ı yeniden gözden geçirmesi taleplerini yok sayması mümkün olmayacaktır. Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919'da yabancılarla yatıp kalkanlara verdiği şu yanıtı okuyunca TBMM'nin içine dek yabancıları sokup ahlak dersi alanları, kendi güvenlik güçleri ya da memurlarıyla ilgili yolsuzluk araştırmalarını yabancı parasıyla ve yabancı elemanlarla yapmaktan çekinmeyenlerin unutulmayacağına kuşku yoktur. Şimdi bir kez daha Mustafa Kemal'i dinleyelim. Tekrar ediyorum, aleyhimizde ileri sürülen değerlendirmeler yanlıştır. Bu gerçek hem tarih hem de mantık açısından sabittir. Bu hususu yalnız Batı'ya değil, hatta vatandaşlarımıza da ehemmiyetli bir surette ihtar etmek gereğini duyuyorum. Çünkü en derde olsa üzülerek işitiyoruz ki, milletin tarihini okumamış veya milli duygudan yoksun kalmış olan bazı kişiler, yabancıların aleyhimizde ileri sürdükleri suçlamaları reddetmemenin yanında, vatanını ve milletini kusurlu göstermekten çekinmiyorlar. Bugün bile Sultani Mektebi'nin salonlarını aleyhimizde konferans verdirmek için yabancıları açanlar var. Bu gibilere lanet! Lozan Antlaşması'nın en can alıcı maddelerini Salt ABD ve Batı Avrupa yönetimleri, dışarıda ve içeride konumlanmış Bizans özlemcileri istediği yere değiştirenler, 1919-1922 arasında savaş alanlarını, işgal altındaki yöreleri gezerek, ulusal direnişin ruhunu ve ulusal yönetimin görüşlerini dünyaya ileten ve TBMM kararıyla Türk ulusal davasına katkıları nedeniyle kendisine teşekkür edilmiş olan gazeteci Bert George Gollis'in değerlendirmesini anımsamalıdırlar. Onun gerçek formülü rakip güçler arasında dengeyi korumak, hiçbiri tarafından yutulmamak. Dipnot, Bert George Gollis, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk Milliyetçiliği, sayfa 151. Bundan daha anlamlı bir yorum olamaz. Aradan 81 yıl geçtikten sonra bile yutulmaya karşı direnenler de olacaktır, laneti hak edenler de. Ve bu karanlık çağ kuşkusuz aşılacaktır. Çünkü halkın erdemli değişi bir gerçektir. Eşkıya dünyaya hükümdar olamaz. Ve insanlık yarım kalan sözü geçmişten geleceğe, karanlıktan aydınlığa uzanan çağlarda tamamlayacaktır. Yeter ki Mustafa Kemal'in şu yalın ilkesi akıllardan uzak tutulmasın. Adalet ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk milleti, Türkiye'nin müstakbel çocukları bunu bir an hatırdan çıkarmamalıdırlar. Bu sözün anlamını makamlara oturanlardan daha çok bağımsız ve özgür yaşamanın anlamını ve insanca yaşamak için hak kuvvetin üstündedir ilkesinin erdemliliğin temeli olduğunu bilen gençler değerlendireceklerdir. Zerre kadar kuşku yok. Ankara, 12 Nisan 2004. Kitabın sonu. 10 Kasım 2008. Sayfa 568.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr